Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneği Başkanı, siyaset bilimci, gıda mühendisi Sayın Doktor Samet Serttaş'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk Umut Bey. Nasılsınız merhabalar. Efendim, çok iyiyim, teşekkürler, sağ olun.
Vallahi anons ederken bile insan zorlanıyor. Gerçekten çok fazla sayıda ünvan, görev, bunların hepsiyle ilgili kısa kısa sorularım olacak ama en başta şimdi konuyla ilgisi kısıtlı olan izleyicilerimiz olabilir. Tarım sektöründeki politika belirleyen tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı ama işin ticaretini de kattığımız zaman pek çok kurum devreye giriyor. Yetmiyor. İlgili, ilişkili, bağlı kuruluşlar var. Onlar da yetmiyor. Çok önemli sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları var. İlk sorum şu. Bu kadar çok kuruluş varken bir de Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneği'ni kurma ihtiyacını neden hissettiniz efendim?
Çok teşekkürler. Biz ilk think tank'ız. Bu arada ilk düşünce kuruluşuyuz. Yani tarım ve gıda.
Tarım sektöründe ilksiniz.
Tarım sektöründe ilk biziz. İnşallah bizden sonra da daha fazla miktarda düşünce kuruluşları gelir, açılır, arkası gelir. Çünkü tarım, siz çok uzun yıllardır bu sektöre emek veriyorsunuz. Tabii. Bir derya. Yani bugün balıkçılıktan tutun da ormancılığa kadar birçok alan tarımın konusu. Ama tarım sadece yetiştiricilerin konusu değil. Arkasında bir ekonomi, bir politika, bir sosyal hayat, bir sosyoloji, bunların hepsini beraber değerlendirmeniz gereken, çok miktarda alanda politika üretmeniz gereken bir yer. Tarım ve Orman Bakanlığı çok uzun yıllardır bu alanda çalışıyor, faaliyet gösteriyor. Ancak bizim eksikliğini gördüğümüz şey, burada bir kısım politika üretecek, sivil inisiyatiflere ya da tavsiye edebilecek, araştırma yapabilecek sivil inisiyatiflere ihtiyaç olduğunu düşündük. O yüzden de biz ekonomi temelli, kanıta dayalı, rasyonel politika üretme süreçlerinde Tarım Bakanlığımıza katkıda bulunmak üzere böyle bir merkez kurduk.
Peki Tarım ve Orman Bakanlığı şimdiye kadar sizin bu hizmetlerinizden yeteri kadar yararlandı mı? Böyle bir ihtiyaç üzerine kurduğunuz için tabii ki karşı tarafta bunun da bir taleplisi olması gerekiyor ve tahmin ederim ki sadece sizin hizmetlerinizden faydalanan Tarım ve Orman Bakanlığı değildir. Pek çok başka kuruluş, hatta bizim gibi basın mensupları da biz yararlı, en azından ben kendi adıma söyleyeyim, çok yararlanıyorum. Yani araştırmalarınızın sonuçlarının etki analizini yaptığınızda nereye kadar gidiyoruz efendim özetle?
Şöyle, tarım dediğimiz alan gerçekten çok büyük bir alan Umut Bey. Şimdi bizim yaptığımız hikaye, biz bir alan belirledik. Şimdi tarım dediğinizde bunun finansmanı olabilir, kırsal kalkınması olabilir, yetiştiricilerin refahı olabilir, sosyal güvenlikleri olabilir. Öyle değil mi? Birçok alan var. Biz kendimize inovasyonu belirledik. Bir alanda uzmanlaşmadığınız zaman her alanın uzmanı olmanız burada mümkün değil tarımda. Biz o yüzden Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe inovasyonun yaygınlaşmasını amaç olarak kendimize belirledik. Ve bütün hikayemiz bu ve çalışma alanımız burası.
Yaptığınız inovasyon kısmına geleceğim. Belki orada bana sorumun böyle içeriğini duyunca biraz serzenişte de bulunabilirsiniz ama temelde amacımız tabii ki başta çiftçimiz olmak üzere tarım sektörünün hizmeti olduğu için boş soru da sormam, bilirsiniz. Şimdi tabii. Efendim son dönemde bir sürdürülebilirlik, iki inovasyon. Ben bu iki kavramı çok önemsiyorum ama önemsediğim kadar da o kadar çok kullanılıyor ki artık içinin de yavaş yavaş boşaltıldığını da düşünüyorum. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Ek soru sizi bölmemek için, tarımda inovasyon dediğimiz zaman neyi anlamalıyız? İsterseniz yerlerini değiştirebilirsiniz bu soruları.
Sağ olun. Şimdi bazı kelimeleri, terminolojileri biz yozlaştırıyoruz. Bu konuda da üstümüze yok. Örneğin kooperatifçilik konusu.
O da var. Evet.
Örneğin kadın çiftçiliği konusu. Kadın emeğinin suistimali konusu gibi veya mevsimlik tarım işçileri gibi. Böyle gündemde olan konuları sosyal sorumluluk altında bazı şirketlerin suistimal ettiklerini, bunlar için asıl amaçlarını gizlediklerini zaman zaman ben de tecrübe ediyorum. Evet. Ama inovasyon bizim şu açıdan çok ilgimizi çekiyor. Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir tarım tecrübesi var. Ama bizim tıkandığımız yer neresi diye biz ekonomik analiz yaptığımızda Umut Bey, Türkiye iyi bir üretici aslında. Birçok alanın iyi üreticisi. Yani çok kendimizi gömüyoruz ülke olarak ama iyi bir hayvancılık ülkesiyiz, iyi bir sebze meyve ülkesiyiz, iyi bir tahıl ülkesiyiz değil mi? Birçok kaleme baktığınızda
En azından
Avrupa'da
potansiyelimiz çok yüksek.
var. Hatta
Evet.
ama ilk 10 ülkeye
Arasındayız.
bakarsanız, değil mi? Meyve sebze üretiminde bakarsanız hemen yani domatesten eriye, erikten tütüne kadar birçok tarım ürününü alın bakın. Hatta balıkçılık ürünlerini de alın baktığınız zaman aslında hep ilk 10 ülkeden bir tanesiyizdir üretimde. Ama bizim canımızı yakan taraf ise şu. Madem biz bu kadar iyi üreticileriz, geçmişten gelen iyi bir bilgi birikimimiz var. Peki biz neden tarımda refahı sağlayamıyoruz? Neden çiftçilerin refahını artıramıyoruz ve çiftçiler yaptıkları işten mutsuz oluyorlar? Veya aynı şeyi tüketici tarafı için getirdiğimizde bu kadar zengin toprakları olan birçok farklı ürün çeşidi üretilen bir ülkede tüketiciler neden hala gıdayı yüksek fiyatta alıp mutsuz oluyorlar. Öyle değil mi? Burada
Doğru.
üretici ürettiğinden mutlu olmuyor, tüketici de tükettiğinden mutlu olmuyor. Peki biz sadece bu zincir, arıcılar vesaire bunların üzerinde mi yoğunlaşmalıyız? Yoksa burada Türkiye neden bir katma değer yaratamıyor? Buna mı odaklanmalıyız? Biz bunun ekonomik analizini yaptık biraz ve Türkiye'nin birçok üründe tarımsal ürün ihracatçısı olduğunu görüyoruz ama ürün ihracatı yaptığı her üründe mutlaka ham olarak ürünü satıyor. Bunun içine buğdaydan unu da ekleyebilirsiniz. Buğdaydan makarnayı da ekleyebilirsiniz veya kayısıyı,
Zeytinden, zeytinyağı.
fındığı,
Yani, ya
zeytini
katma değer üretemiyoruz.
üretemiyoruz.
Şimdi bu katma değer üretememekle inovasyonu biraz
Evet.
bağlantılandırabilir misiniz?
Şimdi
Bu o mudur
birincisi
yani?
odur. Birincisi verimlilik problemini artık hepimiz teşhis etmiş
Evet.
durumdayız, değil mi? Tarımda çok büyük bir verimlilik problemi var. Ama bizim tartışmalarımızın odağı nerede gelip kilitleniyor Umut Bey? Siz yıllardır, ben de izliyorum yakından.
Sağ olun.
Hep destekler kaleminden geliyor. Değil mi? Hep ne
Evet.
konuşuyoruz? Girdi desteklerini konuşuyoruz. Yani işte
Girdiler pahalı, ürün ucuz.
pahalı.
Özetle bu.
Değil mi? Hep
Yani.
bunu konuşuyoruz. Ama burada bir gıdım ilerleme sağlayamıyoruz. Veya hep bazı kavramları kutsallaştırıyoruz. Diyoruz ki mesela kooperatifçilik olsaydı, ah çiftçiler bir araya gelseydi, değil mi? Bu verimliliği sağlasaydık veya işte herkes traktör almasaydı, ortak kullansaydık falan. Ama bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü sosyal dokuyu, sosyal bağı, gelenekleri yok sayıyoruz. Çiftçi için tarlanın, mal sahipliğinin, mülkün ne demek olduğunu tam anlamadığımız zaman, oradaki sosyolojiyi kafamıza oturtmadığımız zaman ürettiğimiz politika sonuca varmıyor. Nereyle bir sonuç alabiliriz? İnovasyonla, yenilikçilikle. Örneğin Türk çiftçisi aslında çok yenilikçi. Gerçekten çok yenilikçi. Yaşı
Bu
ilerlemiş bile olsa
ezber
yenilikçi.
bozan bir cümle Samet Bey. Samimiyetle söylüyorum. Siz de eminim ki benden çok daha fazla sayıda
Estağfurullah.
çiftçiyle bir arada oluyorsunuzdur. Ama yenilikçilikle Türk çiftçisini yan yana koyduğumuzda belli bir kesim var ki yenilikçilik konusunda sizleri çok şaşırtıyor. Hani sizin bile ufkunuzun ötesinde şeyler düşünüyor, planlıyor, hatta satın alıp uyguluyor. Ama kahir ekseriyeti derler ya eskiden. Büyük bir bölümüne baktığımızda da efendim hakikaten yani yenilikçilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kitlemiz de var diye biliyor idim. Ama siz şimdi benim de bu ezberimi bozdunuz.
Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de büyük ovalarımız var. Başka ülkelerde de büyük ovalar var. Önemli olan büyük ovalarda, verimli ovalarda çiftçilik yapan çiftçilerinizi ne kadar verimli hale getirebildiğinizdir. Kırsal kalkınma Adana için bir anlam ifade etmiyor. Ege için bir anlam ifade etmiyor. Hatay için bir anlam ifade etmiyor. Buranın çiftçisinin kırsal kalkınmaya ihtiyacı yok. Buranın çiftçisi zaten zengin. Zaten gelenekten gelen bir bilgi birikimi var. Bu insanların kırsal kalkınmaya ihtiyacı yok. Bu insanlar dünyayı görüyorlar, geziyorlar. Adana'daki bir çiftçi, Ege'deki, Aydın'daki bir çiftçi, dünyanın birçok ülkesindeki çiftçiler kadar gündemi takip ediyorlar. Ve verimlilik için çeşit bakıyorlar, tohum bakıyorlar, zirai
Teknolojiye
ilaç,
yatırım yapıyorlar.
teknolojiye yatırım yapıyorlar. Kırsal kalkınmalar bütün ülkelerde aslında verimsiz topraklarda yaşayan, yaşamak zorunda kalan, sosyal hayatı orada idame ettiren insanlar içindir. Örneğin Amerika için düşünürsek, Kaliforniya'daki bir çiftçi için kırsal kalkınma planı uygulanmaz. Ama Nebraska'daki kırsal bir alandaki için çiftçilik uygulanır.
Çok özür diliyorum. Konu akışımda yoktu
Hı. ││       ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
ama çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi kırsal kalkınmaya ihtiyacı pek olmayan diyeyim ben, bir şey katayım. Pek olmayan bölgeleri tarif edin. Olan bölgeler Türkiye'de nereler efendim?
Kırsal kalkınma için örneğin İç Anadolu bölgesinin değil mi, verimsiz toprakları var. Ama hayatını burada idame ettirmiş, orada yaşam kurmuş birçok insan var. Çocuğu da orada büyüsün istiyor. Burada devam etsin hayatım, soyun burada yürüsün istiyor. Bu insanlar için işte refah artırıcı önlemler, kırsal kalkınma veya dağ köylerinde yaşayan insanlar için kırsal kalkınma konuşulabilir. Kooperatifçilik konuşulabilir. Ama Adana gibi, Ege gibi, Hatay gibi zengin ürün deseni olan ve toprağı verimli olan,
bölgelerde.
Burada verimlilik konuşmalıyız.
Peki bence size çok basit gelebilir ama bence çok stratejik bir soru sormak istiyorum efendim burada. Tarımda inovasyon daha çok, bir sınıflandırma yaptınız ya, hangi bölgeler için daha çok lazım?
Bence Ege ve Akdeniz bölgesi için.
Yani kırsal kalkınmaya çok ihtiyaç olmayan
bölgeler için lazım.
Bu benim zihnimde bir çelişki oluşturdu. Bana yardımcı olur musunuz bu çelişkiyi çözmek?
Buradaki çiftçileri biz çok rahatlıkla rekabet eden, dünya ile rekabet eden çiftçi haline getirebiliriz. Küçük işletmeleri dünya ile rekabet ettirmemiz çok zor. Ama büyük işletmeleri dünya ile rekabet eder hale getirebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz Umut Bey? Biz herkese eşit miktarda destek vermeye çalışıyoruz. Böyle yaptığımız zaman adaleti sağlamış olmuyoruz. Önemli olan şey bizim verimli çiftçilerimizi daha verimli hale getirebilecek destek mekanizmalarını faaliyete geçiriyor olmamız gerekiyor. Yani işte çok verimli bir bahçecilik uygulayan, değil mi? Mesela Adana'ya gittiğiniz zaman, herhangi bir turunçgil bahçesini gezdiğiniz zaman dünyadaki en iyi örnekleri uyguladığını görürsünüz. İşte bu insanın inovasyona yaptığı yatırımı kolaylaştırıcı, kredi imkanları olabilir, depo imkanları olabilir, finansman kaynakları olabilir, alet ekipman yatırımı olabilir. Ama şöyle bakılıyor. Biz fakir çiftçileri, köylü çiftçileri desteklemeliyiz. Zaten diğer büyük çiftçiler kendi kendini döndürüyor, idame ettiriyor diye düşünebilir. Destekleri mutlaka iki kalem halinde düşünmemiz gerekiyor. Bir, dünya ile rekabet edebilecek olan çiftçilerimizi bir üst sınıfa nasıl atlatabiliriz? İki, kırsal olarak köyde yaşamak isteyen insanlara orada yaşamını idame ettirebilecek halde biz nasıl tutabiliriz? Bu iki destek kalemini birbirinden net ayırmamız gerekiyor.
İnovasyon ikisi içinde, iki bölge içerisinde ve ihtiyaçlar içinde geçerli midir? Çünkü şöyle bir şey düşündüm aslında, satır aralarında bu sorumu cevapladınız ama tekrar vurgulamaya da ihtiyaç olabilir. Özellikle kırsal kalkınma yaklaşımlarına ihtiyacı olan bölgeleri inovasyonu anlatırken ikinci planda bırakmıyoruz kesinlikle. Onların da ihtiyacına göre yine bir şekillendirme söz konusu. Yani özellikle işte saydığınız gibi Ege bölgesinde Çukurova'da inovasyonu biz yapalım, buna uygun projeler uygulayalım ama İç Anadolu'yu açıkta bırakalım. Hani ne yapalım? Yaparlarsa yapsınlar gibi bir yaklaşım yok kesinlikle değil mi?
Ama burada inovasyonun boyutları önemli. Değil mi? Örneğin mesela şimdi biz İç Anadolu'da küçük bir çiftçilik yapan bir çiftçimize drone kullanmayı öğretmemizin bir anlamı oluyor mu? Çok bir anlamı olmuyor. Oradaki en büyük inovasyon ne olabilir? Kuraklığa dayanıklı çeşitler olabilir. Değil mi? Ama kuraklığa dayanıklı çeşitlere birçok ülke zaten geçti. Biz burada geri kalmışız. Buradaki geri kalmışlığımızı telafi edebiliriz. Ancak Akdeniz ve Ege bölgesindeki ileri teknikler uygulayan çiftçilerimiz için drone'du, yapay zeka uygulamalarıydı, robotik tarımdı. İşte bütün dünyanın uyguladığı bu tarım teknolojilerini ve tekniklerini bu çiftçilerimize uygulayabilir, uygulattırabilir ve bunlara destekleyebiliriz.
Anladım. Şimdi efendim programın girişinde de söylediniz, gerçekten çok büyük bir potansiyelimiz var. Hani tamam, potansiyel saklı güç demek ama üretim gücümüz de var. Yani açığa çıkmış gücümüz de var. İhracatta çoğu üründe çok iyi durumdayız. Özetle ürün desenimiz çok çeşitli, geniş. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin geneline baktığımızda hangi alanlarda az önce söylediğiniz katma değerli ya da inovatif, doğru bir kelime mi? İnovatif bir çalışma, üretim, daha değerli bir üretim yapılabileceğini düşünüyorsunuz. Biraz ürün bazında değerlendirelim.
Türkiye'nin lider olduğu ürünler var. Mesela fındıkta lider ülkeyiz, öyle değil mi? Kayısıda lider ülkeyiz, kirazda lider ülkeyiz. Yani hemen hemen birçok meyve sebzeyi burada lider ülke olarak sayabiliriz. Bir kere Türkiye bu ürünleri İki türlü satabilir. Ya bunları yaş sebze meyve olarak satmaya devam edebilir, pestisit sorununu çözdüğü sürece, veya bunları işleyerek satabilir. Şimdi bu sene biliyorsunuz Çukurova bölgesindeki turunçgil sorununu gördük.
Evet.
İşler acısı bir durum. Ben de Adanalıyım ve gerçekten üzülerek izledim. Adana'daki ağaçların durumunu, portakalların yere düşmesini, mandalinaların toplanamamasını falan.
Evet.
Öyle değil mi? Bunun neden böyle olduğunu duyup analiz ettiğimiz zaman aracıyı suçlamaya gerek yok, tüketiciyi suçlamaya gerek yok, bunları toplamayanları suçlamaya gerek yok. Biz buraya bir depolama tesisi kuramadıysak bugüne kadar, basit burada inovasyona gerek yok, öyle değil mi? Bu insanlar bunu işleyecek, proses edecek bir işletmeyi buraya
Anladınız
kuramadıysak,
mı?
değil mi? Yani portakal dalında çürüyor ama depoya koyduğumuz zaman çürümüyor. Veya bunun suyunu çıkarttığımızda, konsantre hale geldiğimizde çürümüyor. Yani bu zor bir teknoloji değil ki
Değil.
bu. Yani bunu yapamıyor olmamız oldukça kötü. Ben size hemen bir örnek
Lütfen.
vereyim. Kendi yaşadığım hikayeden örnek vereyim. Daha önceki pozisyonum nedeniyle karşılaştığım bir hikaye bu. Türkiye ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'ne yaş nar ve yaş incir satmak istiyor. Yaş Bursa siyah inciri satmak istiyor. Bakın bu iki ürün de aslında Türkiye'nin coğrafi zenginliği olan tescilli ürünleri.
Buyurun.
Ama yanlış bir yöntemle satmaya çalışıyor. Şimdi muhatabınızı tanımadığınızda aynı dünyaya yaptığınız gibi her şeyi ham satma alışkanlığınızla ham incir, ham zeytin, ham nar satmaya çalıştığınızda birincisi muhatabınız inciri tanımıyor, bilmiyor zaten. İkincisi biz nar soymayı seviyor olabiliriz ama dünyanın geri kalanı nar soymayla falan uğraşmıyor.
Uğraşmıyor.
Veya dünyanın geri kalanı inciri soymayla falan yani uğraşmıyor, elini kirletmek istemiyor. Ama bunun yerine dünyada çok moda olan bir şey var. O da narın içindeki antioksidan. Dünyada herkes nar suyu içiyor. Çünkü içerisinde çok yüksek oranda bir antioksidan
Antioksidan var.
içeriyor. Veya herkes inciri bir lif kaynağı
Evet.
olarak tüketiyor. Ve bütün dünyada sabah gevrekleri, kahvaltılık gevreklerin içerisine incir ekliyorlar ki lif kaynağı olabilsin. Şimdi bu basit bir proses. Öyle değil mi? Veya bir protein kaynağına bakalım Umut Bey. Şimdi bütün dünya bitkisel protein, bitkisel protein izliyorsunuz, takip ediyorsunuz
Elimden
değil mi?
geldiğince evet.
Bitkisel protein ne aslında? Bakliyat değil mi? Bakliyat
Evet
değil mi?
tabii.
Biz bu coğrafyada binlerce yıldır bakliyat
Ata yurdu
tüketiyoruz
burası
zaten.
yani
Yani
çoğunun evet.
bakliyatın hepsi buradan çıkıyor zaten. Ama şimdi biz bu bakliyatı işlemezsek, bugün isterseniz ben sizi götüreyim. Herhangi bir tesiste Türkiye'de bakliyat proteini üretebilen yüksek saflıkta, %80 ve %90 saflıkta bitkisel protein üreten hiçbir tane tesis yok. Biliyor musunuz? Yani bu kadar
Bilmiyorum.
bakliyat
Ne kadar
ülkesiyiz,
acı.
değil mi? Bu
Niye yok
kadar
peki
yok.
efendim?
Evet, yok çünkü tarım ve tarımın konularını getiriyoruz. Sadece destek ve fiyat üzerinden tartışıyoruz. Süt fiyatı yukarı çıktı, aşağı indi. Zeytinyağı fiyatı yukarı çıktı, aşağı indi. Bütün dünyada tarım ürünlerinin fiyatlarında
Mutlaka
oynaklık,
oynaklık var.
volatilite bunların hepsi olur. Ama bunları destekleme mekanizmalarıyla devletler sübvanse ederek önlerler.
Şimdi Samet Bey çok özür diliyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim değerli hocam. Biz gıda sektörünü konuştuğumuz programların çok çok büyük bir bölümünde hem finansal güç, hem üretim kapasitesi, hem işte sağlıklı gıda üretimi ve bunun prosesleri konusunda küresel ölçekte çok gelişmiş bir gıda sektörümüz var deriz ama bunun özel sektör temsilcisi de bunu söyler, STK temsilcisi de bunu söyler ama bu sizin söylediğiniz yani eksik olduğumuz dediğimiz bambaşka bir alan ve sanırım önümüzdeki süreçte değil ben şimdi hatta daha katma değerli, daha inovatif, daha ez cümleyle halkımızın diliyle konuşacak olursak daha fazla kazandıracak, cebimizi dolduracak aslında gıda sanayisi bu ürünleri üreten.
Evet.
Peki şunu soracağım efendim şimdi. Biz gıda sanayimiz gelişmiş derken niye sizin söylediğiniz az önceki bu bileşenler içerisine katmıyoruz da hala biz çok güçlüyüz, çok güçlüyüz diyoruz?
Şimdi şöyle oluyor. Türkiye bazı şeyleri çok fazla abartıyor. Örneğin yıllardır biz un ihracatçısıyız ve dünyanın bir numaralı un ihracatçısı
Övünürüz
olmakla
bununla tabii.
övünüyoruz. Öyle değil mi?
Evet.
Türkiye'de yaklaşık zannediyorum 750 tane un fabrikası var. Bunların kapasite kullanım oranlarına ve verimliliklerine baktığınızda %50, %45 civarında.
Evet.
Yani %70'i geçen bir un fabrikası ben
Ben de
hemen hemen
görmedim.
hiç
Ortalama 50
duymadınız.
diye okumuştum bir raporda.
Değil mi?
Hafızam yanıltmıyorsa evet.
Şimdi un aslında bizim yine bu topraklarda çok rahat
Burada
bildiğimiz
işte.
bir değirmencilik hikayesi aslında. Yine bir başka şey. şey de makarna, değil mi? Bakın bunların hepsi aslında son derece basit işlemeler, işleme teknolojileri. İleri işleme teknolojilerinde ise biz gerideyiz. Basit işleme teknolojilerini yapıyoruz. Yani örneğin zeytini alıyoruz, kırıyoruz, hamya haline getiriyoruz. Ama önemli olan bu değil ki. Önemli olan bunu ileri işleme teknolojileriyle işleyip, örneğin undan bahsediyorsak mesela, değil mi? Mesela undan alıp pastacılık ürünlerini, undan alıp ekmekçilik ürünlerini. Şimdi bütün dünya buğdayı, unu alıyor ama bunun içerisindeki gluteni çekip bundan glutensiz ekmek yapıyor, öyle değil mi? Veya bundan bütün dünyaya ihraç edilebilecek, kalorisi düşük, başka tür unlarla karıştırılmış, örneğin işte buğday unu, yanına işte bezelye proteini eklenmiş, soya proteini eklenmiş, unlarla harmanlanmış, daha ileri ölçekte vitamince zenginleştirilmiş, güçlendirilmiş unlar alıyor. Dünya aslında insanların çoğu artık yemek yapmak istemiyorlar. İnsanların çoğu her şeyi hazır almak istiyor.
Gelsin en azından bir karıştırayım, bitsin gitsin.
Evet, bunu istiyor. Şimdi eskisi gibi ya yok öyle değil, eskiler işte buğdaylar şunlar bunlar, öyle istiyoruz biz. Onun daha iyi olduğunu düşünüyoruz ama Türkiye'nin bile %93'ü şehirlerde yaşıyor. İl veya ilçe merkezlerinde yaşıyor. Yani ve kadınların iş hayatına katılımı her geçen gün artıyor. Şimdi böyle bir ortamda kimsenin ev yemeği yapmaya zamanı olmadığı veya da şöyle düşünün, artık insanları oyalayacak evde çok şey var. Değil mi? Platformlar aynen, var, aynen, diziler aynen, var, aynen. Filmler var. Eskisi gibi tek kanallı hayat yok. Daha zengin evde insanlar, başka tür aktivitelerle.
Ve mutfakta zaman geçirmek istemiyor. Ama bir yandan da sağlıklı gıda tüketmek, evet. Hiçbir şey eksik olmasın diyoruz. Şimdi Samet Hocam şunu soracağım size. Güzel gidiyordunuz ama aslında merak ettiğim konu şu. Şimdi bu tespitleriniz var. Sektörel araştırmalarınız var. Sonuçta bunun için bir STK'nın kuruluşun başındasınız. Dünya ölçeğinde hem üretim hem tüketim trendlerini biliyorsunuz. Ama Türkiye'de bu sektör henüz en azından sizin istediğiniz düzeyde değil. Neden? Paramız mı yok? Finansal gücümüz mü yok? Daha bu sektörlerin önemi anlaşılamadı da ne bileyim devlet mi çok henüz istediğiniz kadar destekleyemiyor? Ya da ya biz evet ya un yapmaya alışmışız. Çok da umursamıyoruz, üşeniyoruz. Böyle gelmiş, böyle gider mi diyoruz. Ben bunları sabaha kadar bir şeyler söylerim ama sorum anlaşıldı galiba.
Anladım. Çok net anladım. Ama şimdi iki türlü bakalım olaya diye düşünüyorum. Şimdi birincisi söylediniz yani çiftçilerin modern teknolojiye yatkın olup olmadığı, yeniliklere yatkın olup olmadığı.
Burada sorun yok dediniz. Tamam.
Ben olmadığını söylüyorum. Hemen akabinde de şu örnekle vereceğim ben size. Daha önce biliyorsunuz Türkiye muz konusunda, değil mi? Ne kadar ithalatçı bir ülkeydik, kendine yetmeyen bir ülkeydik ve muz bizim için en lüks üründü, bizim yaş gruplarımız için. Ama bugün Türkiye muz sorununu çözdü mü? Çözdü. Birçok üretici muz seraları kurdu. Hatta muz seraların yanında başka bir dolu tropikal ürünlerle ilgili ürün koydular.
Üretimi çözdük de.
Üretim tarafını çözdük. Peki işletme tarafını niye çözemiyoruz? Çünkü işletme tarafında devletin uyguladığı bir kısım teşvik mekanizmaları var. Başında örneğin dahilde işleme rejimi geliyor. Bakın dahilde işleme rejimiyle Türkiye yıllardır buğday alıyor, işliyor, sıfır gümrükle buğday alıyor, işliyor ve sonrasında da bunu yurt dışına satıyoruz. Öyle değil mi? Şimdi burada devlet eliyle yaratılmış bir sistem var. Doğru bir sistem mi? Çok uzun yıllardır bence çok doğru bir sistem. Katma değer doğurmuş mu? Çok güzel katma değer doğurmuş. Ama devlet eliyle yaratılmış bu imtiyaz herkes için cazip geliyor. Burada yaratılmış bir imtiyaz alanı varken hiç kimse gidip
konfor alanından çıkıp
başka bir yere yatırım yapmak istemiyor. Dolayısıyla yıllardır değirmencilik yapan sektörün büyükleri dahi baktığınız zaman unculuğun yanına ilave bir işletme ekleyeni ben son 20 yılda hemen hemen görmedim.
Ama bu demek değildir ki o alana işte dahilde işleme rejimine destek verilmesin. Verilsin. Ki ama işin bu kısmı da ihmal edilmesin.
Türkiye'de devlet açıyor alanları. Ülkelerle kıyasladığımızda bizim ülkemiz girişimci ama ilk adımı hep devletin atmasını bekliyor. Devlet ne zaman ki bir sektöre pozitif dışsallık tanıyor, pozitif ayrımcılık yapıyor, o zaman o sektör büyüyor. Burada bu devletin bu rolünü kabullenip, evet benim böyle bir rolüm var, İstesem de istemesem de benim böyle bir rolüm var. Ben bir alanı büyütebiliyorum veya küçültebiliyorum. O zaman buna bakıp daha katma değerli hangi alanlara gidebiliriz? Bunun için bir kısım rejimler geliştirmesi gerekiyor.
Tam o noktada tarım ve gıda inovasyonu alanında dünyadaki yeni akımlar, yeni alışkanlıklar neler diye sormak istiyorum. Ve çok kısaca da yine bu alışkanlıklar Türkiye'deki tarım sektörünü önümüzdeki dönemde nasıl etkileyecek?
Şimdi bazı tarımla ilgili inovatif uygulamaların Türkiye'ye gelmesi zor. Temel zorluk da arazi büyüklükleriyle ilgili. Çünkü hem drone teknolojileri hem büyük tarım mekanizasyon aletlerinin geldiği seviye çok büyük tarım arazilerinin kullanabileceği seviye. Türkiye nerede başarılı olabilir? Türkiye tahıl üretiminde kendine yeterli olmaya devam edebilir. Ancak Türkiye sebze ve meyve üretiminde çok başarılı olabilir. Ve burada bunu işleyerek yani sebze ve meyvenin içerisine zeytininden tutun da turunçgiline kadar kayısıdan fındığa kadar geniş yelpazenin hepsini düşünebilirsiniz. Bunların kurutma teknolojilerini, işleme teknolojilerini, ileri işleme teknolojilerini, paketli gıdaya haline dönüştürme teknolojilerinin hepsinde Türkiye gerçekten büyük fark yaratabilir. Burada neler var takip etmesi gereken? Bitki bazlı gıdalar var. Zenginleştirilmiş gıdalar var. Şu an yoğun talep gören teknolojiler. Ve bunun dışında da bence Türkiye'nin basit yazılım teknolojilerine mutlaka yatırım yapması lazım. Yani drone'u belki herkes kullanamayabilir ama uyduyu hepimiz kullanabiliriz. Öyle değil mi? Ve bunun için çok yetenekli çocuklar var Türkiye'de. Herhangi bir teknoparka gittiğinizde yine son bir örnekle belki bitireyim isterseniz zaman kalmadıysa. Çok iyi yazılım firmaları var Türkiye'de. Ama bu yazılım firmalarını ister ODTÜ'ye gidin, ister Bilkent Teknopark'a, ister Hacettepe'ye gidin. Kaç tanesinin tarım ve gıda ile ilgili yazılım yaptığını sorun kendilerine. Belki bir, belki iki bulursunuz. Yani bu alana devletin pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor, pozitif dışsallık yapması gerekiyor. Yazılım firmalarımızı ve devletin teşvik rejimini buna göre yeniden düzenleyip öne açması lazım.
Çok geniş bir başlık ama her alt başlığında sizin vaktiniz olduğunca biz burada hazırız ama son bir sorum var, onu da soracağım. Bütün bu yöntemler, teknikler, bilinç düzeyi artsın diye siz Gıda ve Tarım İnovasyon Ödülleri veriyorsunuz. Harika bir şey bu. Ben de çok yakından takip ediyorum. Tabii başvuruları sorayım. Benim belki bilemediğim, hayal edemediğim amaçları vardır. Neden böyle bir sistematik kurdunuz? Neden bu ödülleri veriyorsunuz?
Biz birbirimizi çok az takdir ediyoruz Umut Bey. Birbirimizi çok az alkışlıyoruz ve birbirimizi fazla yeriyoruz. Hatta kendimizi de fazla yeriyoruz. Bu ödüllerin tek amacı başarılı olabilecek olan her girişimi ödüllendirebilmek, takdir etmek, birbiriyle yarıştırmak ve insanları bir heveslendirmek. Ve insanların aklından tarımı ve gıdayı arkaik, eskiye ait bir üretim modeli olarak görmekten çıkartmak istiyoruz. Hayır, tarım ve gıda çok yenilikçi, çok inovatif ama siz bu inovasyonu her an hayatınızın içinde yaşadığınız için fark etmiyorsunuz. Bakın, buğday veriminde yeni tohum teknolojileri sayesinde %20'ye yakın ilerleme kaydetti Türkiye. Evet. Ama bu hayatınıza o kadar doğal, o kadar hızlı girdi ki bunu fark etmediniz bile. Veya işte sütteki pastörizasyon veya da işte UHT teknolojisiyle beraber heba olan sütleri hepimiz kurtardık. Bunları kutu haline getirdik. Bir kısmını yoğurt yaptık, bir kısmını süt tozu yaptık. Paketleme teknolojisindeki bu inovasyon hayatımıza o kadar hızlı girdi ki buradaki inovasyonu biz fark etmedik. Veya meyve sularını UHT teknolojisiyle, aseptik paketleme teknolojisiyle kutulara koyduk ve burada uzun raf ömürleriyle bu güzel ürünleri değerlendirme şansımız oldu. Ama hayatınıza çok hızlı girdiği için bunu fark etmediniz.
Fark etmedik bile,
doğru. Bunu ben fark ettirelim istiyoruz. Tarım ve gıda yenilikçi, inovatif bir sektördür. İnovasyona kafa yoran herkesin sadece yazılıma değil, bu sektörün yazılımına, sadece havacılık ve savunma sanayine değil, bu sektöre de odaklanmasını ben istirham ediyorum. O yüzden de 1 Mart'ta başvurular başladı. Bizi izlesinler.
Çok teşekkür. Ne zaman vereceksiniz ödülleri?
Ödülleri Kasım ayında vereceğiz.
Ayın sonuna doğru.
Ve şöyle yapıyoruz. Bizden. Bir gece düzenliyoruz. Herkes şık kıyafetleriyle geliyor. Önden kokteyller yapıyoruz. Değil mi? Bir sinema oyuncusu ödülü alırken hak ettiği alkışı ve itibarı görüyorsa, Türkiye için üreten bir tarım üreticisi, gıda üreticisi de aynı sinema oyuncusu kadar itibar görmeli, eğlenmeli, keyif almalı, alkışlanmalı.
Anlayış çok güzel, hiç de israf değil. Çünkü altında yatan felsefeyi ben çok iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum Samet Hocam, sağ olun. Değerli dinleyenler, aslında şöyle bir düşündüğümüzde katma değerli üretim ve tarımın geleceğini konuştuk. Çok değerli Doktor Samet Serttaş Hocam'la, kendisi Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneği'nin yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda siyaset bilimci ve gıda mühendisi. Ben çok keyif aldım. Samet Bey de öyle. Umarız bu karşılıklı keyfi sesimizle de olsa size yansıtabilmişizdir efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.